Ayrım 15.
Sayfa 163. Nasıl yakalanacağıma dair sayısız senaryo türetmiştim. Gel gelelim bu senaryolar arasında vapur iskelesinde jandarma erleri tarafından yakalanacağım yoktu. O sabah hemen kurguladım. Kimliğimi uzatıyorum. Eski nüfus kağıdı. Jandarma sayfa sayfa bakıyor. Askerliğe ait sayfalar bomboş, işlenmemiş. Jandarma bana bakıyor. Hiçbir şey söylemiyorum. Beni askerlik şubesine götürüyorlar. Fakat sonrası hakkında en küçük bir fikrim yok. Senaryo yarım kalıyor. Artık yaz bitmişti. Gün yazdan kalma olsa bile. Hatta Ekim başıydı. Hafta içinde güneşli bir gündeydi. Fırlayıp evden çıkmışım. Apaydınlıktı. Kışkırtan, gönlümü çelen güneş ve masmavi gökyüzü. Sonra gökyüzü bulutlandı. Sirkeci'de adalar iskelesinde epey bekledim. Bir uyarı olabilir mi diye geçiriyordum içimden. Kış tarifesi başladığından vapur seferleri kısıtlı. Dönüş içinde hepi topu bir iki seçenek. Saatleri aklımda tutmaya çalışıyordum. En iyisi büyük adaya gelince bir kere daha bakar karar veririm. Der demez jandarma erleri kimliğimi istiyorlar. Eski nüfus kağıdımı uzatıyorum. Ellerim titriyor. Yalnız ellerim mi? Aslında bütün vücudum, şakaklarımda ter damlacıkları. Askerliğini yapmadın mı? Yapmadım ama susuyorum, yanıtlayamıyorum. Celbüs sevk ve bedeli nakdi hanesi. Kaç kez açıp baktığım, okuduğum, ezberlediğim içtima günü, geldiği tarih, mürettep olduğu mahal. Sayfayı çevirince muvazzaflık devrine ait sütun. Kolordu, fırka, alay, tabur ve bölükno. Gözlerim kararıyordu. Hala geri dönebilir, adaya gitmeyebilirdim. Hikaye eksik püksük kalırsa kalsın. Kaprislerimle yayın evini bulatmama da gerek yok. Ama git diyordum. Git, macerayı yaşa. Vapur tenhaydı. Açıkta, güvertede tek başımaydım. Deniz ve sonbahar esintisi yılgılara, sanrılara iyi gelir. Wolf'un acı romanı da. Düşüncelerinin burasında sardunya çiçekleriyle dolu taç saksının yanında bir an durup pencerede yan yana oturan karısına ve oğluna baktı ama şimdi onları çok uzaklarda görüyordu. Tıpkı kumsalda şeytan minareleri toplayan çocuklar gibi dünyadan habersiz, ayakları dibindeki önemsiz şeylerle meşgul, kendisinin iyiden iyiye fark ettiği feci bir gelecek karşısında hepten savunmasız yan yana oturuyorlardı. James ile annesi. Okuyordum. Mr. Ramsey'de, James'de kayboluyorlar. Kumsalda şeytan minaresi toplayan özgür, sere serpe çocuklar, git git daha özgür, daha sere serpe beni çağırıyorlar. Ben de hep bu harikulade sahneye baka kalıyordum. Deniz feneri bir an için içim dinmişti. Acı geçiyordu. Kumsalda, şeytan minarelerinde, renk renk deniz yıldızlarında, deniz kestanelerinde, 3000 yıl öncesinden kalma amfora kırığında. Tam Tanrı Apollo'nun mermerden kopuk başını da ekleyecekken gerçekliğe döndüm ve karşımda oturan kızla oğlanı fark ettim. Okul kaçağıydılar besbelli, az birilerinde ders kitapları. 3 kaçak burada birlikte izliyordum, gülmeye çalışıyordum, yatışmak için bir şeyler yapmak gerek. Sigara mı yakmıştım? Bizi vapuru takip eden martılar uzakta kalmıştı. Besbelli ilk aşk. Birbirlerine sokulmuşlardı. Sonra oğlan kızı ensesinden öptü. Kız utangaç gülümsüyordu. Bu bahar selini, ilk aşkı tedirgin ederim kaygısıyla kitabımı açtım. Harflere kapandım. Okuduklarımı anlayamıyordum. Mr. Ramsey'in dünyanın en feci geleceğe karşısındaki kaygısı enikonu hırpalıyor. Zaten ezbere bildiğim romanda bu kaygının ilk büyük savaşla eş anlamlı olduğunu da biliyordum. Artık ev bomboştu. Yaz evi, okumaktan vazgeçip denize baktım. Güz güneşi vurdukça pul buldu. Sonra birden ışıltı siliniyor, denizin mavisi koyulaşıyor, mürekkep rengi olup çıkıyordu. Kınalı'ya uğrayacaktık. Sonra Burgaz, sonra Heybeli. Hangi ada önce, hangi ada sonra? Adaların sırasına takılmıştım. Belki Kadıköy'üne doğrayacaktık. Belki de doğrudan doğruya Büyükada. Tarife de dikkat etmemişim. Deniz yoluna da dikkat etmedim. Vapurdan inince hikayemde neyin eksik değil fazla olduğunu birdenbire sezmiştim. Hüzün doluydu. Büyük ada benim hikayemde ise fazla cıvıltılı. Genç, bıkkın, bezgin iki er vapurdan çıkanlara boş boş bakıyorlardı. Kimse kimliğimi sormadı. Kimseye kimlik sorulmadı. Ada söylememe gerek yok tenhaydı. Yazı adada geçirenler çoktan dönmüşler, okul açılmış, tek tük büyük adalı otelin kahvesi önünde tavla oynuyor, kediler yaklaşan kışı hissetmişçesine yaban. Saat kulesine kadar yürümüş, durak almıştım. Bu ada yazdığım öyküdeki adaya hiç mi hiç benzemiyor. Hatta uzun öyküdeki adayı hatırlayamıyordum. Yarından kaçınca dünden de kaçmış gibi oluyorsunuz ve ben yarından kaçıyordum. Öyleyken büyük adadaki sonbahar günü bir türlü işitemediğim bir şeyler fısıldayıp duruyordu. Boyuna rüzgarın sesi değildi, denizden gelen fışırtı da değildi. Faytona binmedim. Çarşıdan sonra önünden geçtiğim eskici, bakmak ister misiniz diye sordu. Önce anlamadım. Eskici dükkanının önüne çıkardığı döküntü eşyayı gösterdi. Aralarında güzel parçalar da vardı. Kim bilir hangi köşkün, hangi zamanın artığı. Mesela köşede Japon paravanaları, yaldız çerçeveli ayna, mermeri sararmış konsol, sonra kötü yapıştırılmış biblolar, hasır taklidi porselen çiçeklikler, geçmişin iteklediği, hırpaladığı süs eşyası. Eskiciye teşekkür ettim. Parkın oraya gelince sonbahara sahiden inanıyorsunuz. Gerçi hava bir açıp bir kapanıyordu ama ada sıcaktı, yaz bitmemiş. Parktaki ağaçlarda sonbahar, yapraklar sararmış. Yaprak dökümü. Duygularım karmakarışıktı. Geldiğime pişmanım. Burada, adada olmaktan mutluluk duyuyordum. Ada büyülüyor, ada anlamsız geliyor. Büyük adada görmek istediğimle, kitap bugün yarın yayımlanacak, artık elden bir şey gelmez. Nizam Caddesi'ne sağdan mı soldan mı gidilir? Oradaki güzelim harap köşkleri bir kez daha görmek isterdim. Yoldan faytonlar geçmiyordu. Çıngırakları dinmiş, nal sesleri işitilmiyor. Çocuklar yokuş aşağı koşmuyordu. Galiba madene doğru gidiyordum. Aya yorgiye çıkmayacak mıydım? Serserice sürükleniyordum. Evlerin perdeleri çekili, panjurları kapatılmış. Oysa rodos çiçekleri hala yaz şenliğinde. Çingene pembemsi alevlerle yanıyor. Bahçeler güneş batarken sulanır. Şimdi öğle vakti. Akşama doğru bu bahçeleri kimse sulamayacak. Çekip gitmişler. Malta eriği dalında pörsümüş kurumuş. Bahçeler içinde birbirinden daha süslü, daha güzel, büyüklü küçüklü mücevher kutularını, nikah şekeri kutularını, oyuncak masal evlerini çağrıştıran köşkler. Çam ormanında set üstüne kurulmuş rengi fıstıki köşk. Önce o aklıma geliyor. Açık pencerelerinden kahkahalar yükselirmiş. Hiç görmediğim, ne kadar yaşarsam yaşayayım artık göremeyeceğim bu fıstıki köşkün fıstıkisini görür gibi oluyordum. Sonradan otel olan köşk, kulesi denizlere bakar, enginlere sevdalanır, açık denizlerin tuzlu rüzgarını beklermiş. Fakat hangisi ve ne zamana kadar köşk, ne zamandan sonra oteldi? Orada kimler yaşardı, kimler kaldı o otelde? Elhamra Sarayı'nı taklit etmiş şu oymalı, cicili bicili köşke kış geldi mi muşambadan kılıf geçirilirmiş. Elhamra taklidi yaz gelip kılıf çıkarılınca kurumlandıkça kurumlanırmış. Yaz gelince adaya dönen sahiplerini adeta karşılar, kucaklar, çok sevdiklerine kavuşan insanların mutluluğuyla dolup taşarmış. Nizam Caddesi'nin ortalarındaki o köşkün çifte kulelerinin damları kıpkırmızı kiremittenmiş. Kendisi de bembeyazmış. Kıpkırmızı yapma kirazlarla, kıpkırmızı yapma çileklerle süslü beyaz hasır, kocaman fiyongalı bir hanım şapkasını andırır dururmuş. Yüksek ağaçların gizlediği koyu mavi köşkün taş merdiveni bahçeye uzanır, daima bir peri masalının merdiveni gibi sizi çağırır, size büyülü tılsımlı bahçesini göstermek istermiş. Çağrıya kapılıp mavi köşke girenler yok olur, bir daha onları kimse göremezmiş. Fakat zaten hepsi yok olmuş. Ne var ki bir kitapta, artık kimsenin okumadığı bir kitapta hala can çekiştiklerini de söyleyebilirim. Yolum Ayayorgi'ye uzanmadan önce piyano sesi bekliyordum. Uzaktan gelen, gittikçe yaklaşan, sonra iyice yaklaşan ve yine uzaklaşan, büsbütün uzaklaşan, eriyen, noktalanan. Köşklerden birinden gelecekti sonbahar günü. Biri piyano çalıyor olacaktı. Defalarca akord edilmiş eski bir piyano. Belki de anneminki. Hiç çalınmayan. Perisiz evlerde anlattığım piyano. Piyano sesi kaçmasın diye adımlarım ağırlaşacaktı. Zaten bir süre mıhlanıp kalacaktım. Derken çok ağır adımlarla ama yine de yitireceğim. Ses eriyecek, piyano sesi. Eski piyano sanki çalınmaz olacak. Adaya yeniden gelinceye kadar. Ayayorgi'de o eski romanı hatırlamıştım. O eski roman uzak ve solgun dağlara sislerin çöktüğü sonbaharda başlar. Yapraklar yavaşça sararır, dökülür, kurur. Hazin bir sonbahar güneşi denizde boş yere parıltılar aranır. Romanın anlatıcısı, sözü arkadaşı Münevvere bırakmadan acı bir hatıra için her sonbahar gelişinde ağladığını söyler. Mimozalı, Leylaklı Şen Şakrak Ayayorgi Panayır Günü diye yazmışım defterime. Bir tek Münevver üzgündür. Fakat bunu adada mı yazmışım sonra mı? Romanı bize bir anlatıcı aktarır. Münevver'in yakın arkadaşı. Anlatıcı ölümden sonra kendisine yadigar bırakılan odu Münevver'in annesinden alır. Yadigarın üzerine kurşun kalemiyle şunlar yazılmıştır. Beni özlediğin, gözyaşlarımı yahut neşelerimi duymak istediğin zaman bunu çal. Onun tellerinde hala benim kederlerim mevcuttur. Bütün bu kederleri Ayayorgi, Panayır gününün mimozaları, leylak demetleri ezip geçer. Romandan alıntıya bakılırsa herhalde başka bir zaman yazmış olmalıyım. Şimdi düşünüyorum da ne zaman yazmışsam yazayım, Ayayorgi'de Münevver'i hatırlamış olmam bile önseziydi. İkindi güneşinde iskeleye döndüm. Görmek istediğim perili köşkleri görmüş ama perisiz kaldıklarını hissetmiştim. Birkaçı onarılmış. Periler asıl oralardan, onlardan kaçmışlar. Onarılmayanlar öylesine çökkün ki perileri de herhalde uçup gitmiş. Göçmedilerse belki hayaletleri dolaşıp duruyor. İkindi güneşi yürümek. Duyumsadıklarım ince ince terletmişti. Akşama kadar vakit geçirebileceğimi umduğum ada günü hışımla sona eriyordu. Kasvet çöktü. Dalga dalga yavanlık. Uzun öyküde yazdığım ada bölümü ne kadar sönükse, bugünkü gezinti de öyle. Açıklıklarda deniz kurşuni bir alaşımdı. Lokantaların çoğu kapalı. Masalar, iskemleler içeriye yığılmış, tenteler kaldırılmış. Başta söylediğim gibi iskelenin karşısındaki otelin kahvesi açık. Fakat bu ikindi vakti kimse oturmuyor. Tentesi ansızın çıkan rüzgarda çırpınıyor. Neyi düzeltecektim, neyi onaracaktım? Öyküde içime oturuyordu ada gezintisi. Güz büyük adayı sarıp sarmalamamışken ıssızlıkta tentenin çırpınışında boğulup kalıyordum. Daha yüzlerce sayfa yazacaktım ve hep eksik kalacaktı. Sonsuza dek. Hemen şimdi vapur yok mu? Hemen dönmeliyim. Vapur bir saat sonra. Deniz feneri, mavi kapaklı defteri artık oyalayamaz. Dönüşte nihayet kavuştuğun vapurda sana görünüyor. Ölü hikayecinin hayali, gözlerine inanamıyorsun. Hayatın ve edebiyatın içinde kaybolmuş ölü hikayeci. Görür görmez tanıyorsun, irkiliyorsun. Ölmemiş miydi? Geçen yıl ölmemiş miydi? Ölüm haberini okumuştun. Gazetelerin ön sayfalarında, kültür sanat sayfalarında değil. Gazetelerin ön sayfalarında, kültür sanat sayfalarında da adı geçmedi. Fotoğrafı basılmadı. Az satışlı, gözlerden ırak bir edebiyat dergisinde okumuştun. Yitirdiklerimiz köşesinde. 300-400 kişinin ya haberi olur ya olmaz. Şimdi karşında oturuyor. Adadan, ada gezintisinden dönüyormuşçasına. Bir hikayesinde zaten adayı anlatmaz mı? Fakat büyük adayı değil, Sait Faik'in adasını, Burgaz'ı. Senin ve onun gibiler adaları günübirlik yaşayabilirler. O büsbütün günübirlik. Taşra'dan gelen genç bir adamın ada gezintisiydi. Seninkine benzemeyen, seni fark etmedi mi? Ellerin titreyerek sigara yakıyorsun. Adada bambaşka şeyler düşünüyordu. Ölü hikayeci hikayesinde daha iyi bir dünya olduğunu, adalar, sere serpe yaşamalar olduğunu öğrenemeden ölen kasaba kızlarını. Sonra kendini, geleceğini, ne para ne ün. Küçük insan olarak kısılıp kalmak, denizden esen yalnızlık diyordu galiba. Kısılıp kalacağını bilmekten hoşnutluk duyuyor, insanların büyük ihtiraslarına dudak büküyordu. Adanın bütün güzel evlerini, süslü püslü köşklerini, bakımlı bahçelerini, palmiyeleri, mimozaları, hatta alçak gönüllü akasyaları gülünç bulmuştu. Kısa bir an göz göze geliyorsunuz. Selamlaşıyorsunuz. Hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Kıpkısa bir an göz göze geldiğinizi belki de sen uyduruyorsun. Ayayorgi yolundaki böğürtlenlerden söz açmak istiyorsun. Böğürtlen yemişlerin en alçak gönüllüsüdür. Cayıyorsun. Beklediğin, işitmek istediğin piyano sesi artık anlamsız. Ölüm haberini okuyunca üzülmüş, şaşırtmıştın. Happy Top'u 49 yaşında neden ölmüş? O hayhuy içinde unutup gitmiştin askerlik meselesi falan. Neredeyse ölmemiş miydiniz diye soracaksın. Başını denizden yana çevirmiş, sana bakmıyor şimdi. Dudaklarının ucuna kadar geliyor fakat söyleyemiyorsun ismini. İsmini özellikle anmıyorsun. Çünkü atsız sansız kalmak edebiyatın içinde kaybolup gitmek istemişti. Birkaç hikaye kitabı, çekingen ince hikayeler, birinde lalelerle konuşuyordu. Edebiyat sever kitap kurdu geçinenler bile habersiz kalmış. Oysa şiire koşarcasına yazılmış her biri. Taşra'daki insanın ezginliğini ve içe kapanışını anlatıyordu ama daha çok şiir. Yalnızlıklara gömülmüş, birbirine hep teğet geçmiş kişilerin iç dünyaları, yalın sade bir dille. Vaktiyle okumuştun, ölüm haberini okuduğunda birkaç hikaye kitabı bulmak istemiştin. Sana imzalamıştı. Dağınık kitaplığında yetiktiler. Sonra onu da unuttun, kitapları arayıp bulmayı. Ege'de küçük taşra şehrinde kitapçıydı galiba. Kitaplara tutkusundan herhalde, yoksa küçük şehirlerde kitap evi açmak. Budalaca sormuştun, kırtasiye ile mi ayakta duruyorsunuz? Kırtasiye satmıyorum, kitap evi. Kitap evi derken sesi titremişti. Çıngıraklar çın çın. Ege'nin durağan hayatını, ninesini, incirlerin olgunlaşmasına şaşan çocuğu kendisi miydi? Dile getiren öyküsü uçuruvermişti aranızda. Çıngıraklar oradaydı hep çın çın. Tam sen kırtasiyeyi sorunca. Kırtasiye satmıyorum, kitap evi. Ses yankılanıyordu. Gönül kırdığını hissediyordun. İncirler olgunlaşıyor, yapraklar sararıyor, akşamları gün daha erken batıyor. Çocuk doğadaki bu tuhaf hazırlıkların ninesine soruyordu. Neden sonbahar, neden ilk yaz, kış, mevsimler? Karşındaydı öyküyü yazan kişi İstanbul'da. Yazarlar Kooperatifi'nde. Kooperatife üye olmak istiyordu. Üye olmak ve imzasını taşıyan birkaç hikaye kitabını toplu halde bastırmak. Sarı güz çiçekleri, ilk yağmurlar, çıngıraklar, çın çın, çıngır çıngır. Ada uzaklaşıyor. Kimseye adadaki sonbahar telaşını, doğadaki sessiz, kararlı hazırlıkları sormayacaksın. Öyküdeki nine şimdi sana da sesleniyor. Bunların hep olduğunu, incirlerin olgunlaştığını, sarı güz çiçeklerinin hep güzün açtığını, ağustos böceklerinin sustuğunu, kuşların her gün bir iki dakika daha erken son bir kez ötüşmeye koyulduklarını söylüyor. Ölü hikayeci süt mavisi bir ayla kuşandı. Ondan kurtulmak için yer değiştirmeye çalışıyorsun. Mavi kapaklı defteri, romanı, çakmağı ve sigara paketini alacak gücün yok. Kıpırdayacak halde değilsin. Sonbahar aynı hazırlıklarını yapıyor. Renkler keskin. Kooperatife üye olamamıştı. Anlı şanlı yazarlar. Yazarlar Kooperatifini ikinci sınıf yazarlardan koruyordu. Büyük bir salonu vardı. Cağaloğlu'nda büyük bir işhanı. Yazarlar Kooperatifine ait. Salonda karşılıklı ayakta duruyorsunuz. Ölü hikayecinin az birisinde ortak bir arkadaşınız. Ölü hikayeci ufak tefek, kavruk bir insan. Gözlerinde doğuştan keder. Tertemiz fakat ütüsüz bir gömlek giymişti. Markasız, kötü kalite kot pantolon. Saçlarına tek tük ak düşmüş ve yüzünde kırışıklıklar. Orada taşrada yazmaktan yakınmamıştı. Ötekiler, taşrada yaşayanlar hep yakınırlar. Küçük kentini, küçük kitap evini seviyordu. Ötekiler bir an önce İstanbul'da yaşamak, elini sımsıkı tutuyor, sizleri okumak orada ne güzel diyordu. Yaşça ondan epey küçüktün, ne var ki romanların 3. 4. baskılarda. Burgaz'da vapura yalnızca yaşlı bir kadınla genç bir kız giyiyor. Kimse Burgaz'a inmiyor. Yaşlı kadın iyi giyimli. Genç kızın sırtında el örgüsü yün hırka, büyüyecek bir valiz taşıyor. Burgaz'dan ayrılıyorsunuz. Ölü hikayecinin hayali sonunda konuşmaya başlıyor. Sana bakmadan, başı denizden yana çevrik. Ama sana anlatıyor, nice yıllar önce adada geçen bir öykü yazdığını söylüyor. Adı neydi? Unutmuş muydun ki sordun? Adını söylemiyor, Sait Faik'in adasında. Gözlerini kapatıyorsun. Mavi aylanın, mavimsi süt beyazı aylanın git git ışıltılarla boğduğu ölü hikayeciyi görmemek için. Burgaz'da geçen uzunca bir öykü. Hatırlıyordun. Vapura bindiğinde de hatırlamıştın. Taşralı yazar İstanbul'a gelmiş, aylardan Eylül'müş, ressam bir kızla ada vapurunda. Gözlerin kapalı evet diyorsun. Okumuş muydunuz? Yüzün seyiriyor, dudağını ısırıyorsun. Demek ölmemiş. Evet, çamlar altında yürüyordunuz. Siz ve ressam kız, çam iğneleri. Lüzumundan fazla içilmiş bir gecenin sabahında. Tarla başındaki meyhane, masa kalabalık. Küçültmüşüm, yazdıklarım horlanmış. İsmi hasır olabilir mi meyhanenin? İstanbul'a gelince. Yazar İstanbul'u sevmiyor muydu? İstanbul'u sevmiyor muydunuz? İsteyerek gelmişti. Çok isteyerek. Her defasında edebiyatın başkenti, sanatın başkenti, her defasında aynı düş bozumu. Bir an önce gitmek, dönmek isterdim. Adayı da sevmemiştim. Cebimdeki 3-5 kuruş yetmezdi Burgaz'a.